Tekrar. Dolayısıyla adımız da
yemekleri, hazırlayana güzel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz yine sizlere sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimiz işte başladı. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olmak istiyoruz. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar yine bugünkü programı. Kumanda masasında sevgili Ayhan Taşçı var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza diyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı program sonuna kadar arayabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda bulmanız, bizlere ulaşmanız, programımızın kaçırdığınız bölümlerini oralardan da takip etmeniz mümkün dedik. Sonra şimdi gelin programımızın ilk müziğine kulak verelim.
Söyle buldun mu aradığın aşkı söyle.
15.10'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'nin şimdiki stüdyo konuğuyla hemen siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ethem Geçim bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba efendim.
Evet, bağırsak hastalıklarından konuşacağız bugün. Bağırsak hastalıkları ve beslenme ilişkisi diyeceğiz ve tabii ki o kötü sondan da söz edeceğiz ne yazık ki. Kanser, kolon kanserinden, tabii tüm bunların tedavi ve korunma yollarından da bahsedeceğiz. Ama öncelikle nedir bağırsak hastalıkları diye bir başlayalım isterseniz. Kaç çeşidi vardır?
Yani birçok şekilde sınıflandırabilirsiniz ama tabii iyi huylu ve kötü huylu diye,
evet,
yani öldürücü olan ve olmayan diye ayırt etmek lazım bence. Tabii ki başta da o kötü şey dediniz ama maalesef adında sık etmek zorunda kalıyoruz.
Evet.
Kolon kanseri baş belası.
Evet.
Türkiye'de de hiç az değil. Aslında Avrupa'nın birçok ülkesine göre daha şanslıyız.
Öyle mi?
Tabii 100 bin kişide özellikle bu soğuk ve işte proses edilmiş denen, yani işlemden geçirilmiş, ısıl işlemden geçirilmiş, içinde nitritlerin bulunduğu, etlerin çok tüketildiği toplumlar var. Tabii bir genetik yatkınlık da mutlaka söz konusu.
Hı hı.
Hangi ülkelerde en fazla risk var derseniz, şu anda en yüksek oran Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, bu Orta Avrupa'nın biraz kuzeyinde hafif soğuk olan ülkelerde 100 bin kişide 250-280 hastanın çıktığı oranlar görülüyor. Kuzeyde yine fazla, İsveç, Norveç, Finlandiya, Rusya'nın kuzeyi, yine böyle beslenme özelliklerini tahmin edebiliyorsunuz.
Evet, evet.
Bu bölgelerde buna yakın sıklıkta. Mesela İsviçre gibi bir ülkede bu kadar tedavinin güçlü olduğu, beslenmenin dikkat edildiği falan bir ülkede de 200'e kadar inebiliyor. Çünkü bu kuşak olarak coğrafya.
Peki hocam, biz de kullanmaya başladık o etlerden. Ha. Biz de son zamanlara baktığımız, geçmiş yıllarla mukayese ettiğimizde oran nasıl? Bir yükseliş söz konusu mu, düşüş mü var?
Şimdi tabii Türkiye'de iyiye giden de birçok şey var. Burada birçok insanın da hakkını anons etmek lazım. Bunlardan bir tanesi de son 10-15 yıldaki Sağlık Bakanlığı'nda dahil olduğu sayı sayma fenomeninin Türkiye'de yerleşmiş olması. Eskiden biz bilmiyorduk.
Hı hı.
Ne kadar sık? Tamam, çok sık, az sık. Ama şimdi öyle hastaneler var ki, mesela Ankara Tıp Fakültesi'ne hep bağırsak kanserleri gelirler. Ne bileyim, safra kesesi ameliyatını işte Erzincan Devlet Hastanesi'nde çok başarılı yapıyorlar. Onun için ben 30-35 yıldır bu ortamda çalışıyorum. Eskisi kadar ne bileyim karaciğer kisti hastalığı görmüyoruz. Hani o köpekten,
evet,
yasından.
Evet.
Ama biz artık daha çok kalın bağırsak kanseri ameliyat edebilir olduk. Çünkü küçük hastanelerde, küçük yerlerde bu tür hastaların ek problemleri olduğunda vesaire, bunları tedavi edip yüksek risklere girmek istemeyebiliyor doktorlar haklı olarak. Ya da,
evet,
halk bunu istemiyor. Ben en iyisi Ankara'ya gideyim diyor. Eskiye göre seyahat vesaire daha kolay. Özetle bu tür rakamlar yanıltıcı olabiliyordu. Halbuki şimdi bakanlık son birkaç yıldır daha inanılır bir şekilde Türkiye'de kaç insan yaşıyor ve bunların kaçında kalın bağırsak kanseri görülüyor vesaire, bunu hesaplamaya başladı. Aslında ortaya çıkan sonuç sürpriz değildi, biraz da sevindirici. Şunu kastediyorum, Avrupa'da sayı saymaya bizden önce başlayan ülkeler diyelim ki, Avrupa Birliği'nde bu bir zorunluluk. Bu zorunluluk içerisinde en düşük oranı Yunanistan'da. O da 100 bin kişide 48 hastanın çıktığını görürdük. Türkiye'de de aşağı yukarı bu olduğunu gördük. Demek ki bu...
Yani %50'ye yakın aslında.
Ne kadar Yunanistan'da yaşayan insanlarla ne kadar genetik benzerliğimiz var, çok uzak olduğumuzu düşünmüyorum. Yüzlerimiz aynaya baksak ama yemek alışkanlıklarımız da 3 aşağı 5 yukarı benziyor.
Şimdi geleceğiz o beslenme alışkanlıklarına ama kadın ve erkeklerde farklılık gösteriyor mu?
Yok, hemen hemen eşit.
Hemen eşit.
Evet.
Evet. O zaman beslenme alışkanlıklarından söz edelim. Beslenmeyle çok yakından ilişkisi var herhalde.
Evet. Anadolu'da yemekler ikiye ayrılırlar. Bir tanesi et ekmek derler Anadolu'da. Bir de ot çöp. Bu et ekmek grubu tabii başta yağ, içerisindeki yağ içeriği çok önemli. Bununla ilgili dünyada da çok önemli örnekler var. Vaktimiz ne kadar bilmiyorum.
Vaktimiz var hocam. Evet. Evet.
Şimdi İkinci Dünya Savaşı sonrasında aynı bizdekine benzer terör olayları vesaire, Amerikalılar Pasifik adalarını Japon köylülerden boşaltmaya karar vermişler. Bunları toplayıp Kaliforniya'da esir kamplarına getirmişler ama şimdi kocasını götürecek kadın ben de geleceğim diyor falan. Yani bu bir aile göçüne dönüşmüş.
Hı hı.
O dönemde gelen erken yaşlarında olan bebekler, çocuklar ve o dönemde Amerika'da doğan Japonları düşününüz. Şimdi Japonya bugün bile dünyada Şili ile birlikte en fazla mide kanserinin görüldüğü ülke. Ancak bu kanserden ölümü azaltabiliyorsunuz. Hastalığın ortaya çıkışında çok bir değişiklik yok. Hatta artış var. Çünkü daha fazla teşhis ediyorsunuz yöntemleriniz arttıkça. Peki bu niye oluyor? Mutlaka beslenme alışkanlıklarının bunda bir katkısı var. Eskiden genetik de çok önemlidir deniliyordu.
Evet.
Ama bakın ortaya çıkan olayı anlatayım size. Japonlar Amerika'ya geliyorlar ve orada doğan küçük çocuklar, bebekler vesaire aynı Amerikalılar gibi beslenmeye başlıyor. Onların yediklerini, onlarla birlikte okula gidiyorlar. Sonra aradan zaman geçiyor. Bu baby boomers denen işte 45'lerde 50'lerde doğan insanları, o şimdileri 60-70 yaşlarında olanları söz ediyorum. Bunlar 50 yaşlarına geldiğinde ortaya bir gerçek çıktı. Japon olduğu halde, Japon anne babadan doğduğu halde Kaliforniya'da büyüyen çocuklarda aynı Amerikalılar gibi çok az mide kanseri oluyor. Halbuki kalın bağırsak kanseri de Japon akrabalarının aksine Amerika'da büyüyen Japonlarda aynı beyaz Amerikalılar kadar sık ve çok rastlanmaya başladı.
Demek ki beslenmeyle ya, çok çok yakından ilişkisi
Japon
var.
Japon da olsanız, Amerika'da evet. olsanız. Benim bir anıyla anlatayım size. Teksaslı İhtisas arkadaşım, Afrika kökenli bir Amerikalı diyelim. İlle yemeğe geleceksin bize. Ya ben işte rahmet etmeyeyim vesaire. Ben o zaman yalnız yaşıyordum. Eşim çocuklarım Türkiye'de. Yemeğe gideceğiz. Sana ne pişirelim işte. Müslüman olduğumu da biliyor herkes evet. tabii. Ben yani çok fark etmez. Ne yapıyorsanız onu yerim dedim. Hani biz domuz yemediğini biliyoruz ama ne pişirelim sana? İşte et yapın. Nasıl yapalım? Bir yani klasik Texas cook dedim ben de. Texas'ta evet. ne yiyorsanız onu yerim ben de. We don't cook, we fry dedi. Biz Texas'ta hiçbir şey pişirmeyiz, biz kızartırız dedik. Yani bu çok doğru. Amerikalıların bu kızartma alışkanlığı, tabii ki Orta Avrupa ve Batı Avrupa, Anglo-Sakson kültürü kızartmak ve bunu tereyağıyla ve hayvansal yağlarla yapmak, lard dedikleri domuzdan ya da inek iç yağından eritilerek hazırlanan bir yağda patates kızartılırsa, ne bileyim bunlarda çok lezzetli olduğunu ve sanıyorum ki fast food patateslerinde de bir miktar bundan var. Çünkü evde o lezzeti kolay kolay elde edemezsiniz.
Evet.
Ama sonuçta yağ tüketimi kalın bağırsak kanseriyle birebir ilişkili bir durumdur. Soğuk etlerde de yağ oranı çok yüksektir. Keza hamburgerlerde en az %25 oranında yağ vardır. Zaten kıpkırmızı et yeseniz, hani çiğ köftelik deriz ya, onda bile %15'in altına inemezsiniz et yağında. Şöyle bizim hani dolmalık dediğimiz yağlarda %25-30'lara çıkıyor bu. Yağlı bir kıyma çek bana dediğinizde de %40 civarında yağ içeriyor yediğiniz et.
Peki bunu azaltmak adına ne tür yağlar kullanmalılar?
Yağın türünün maalesef hani şöyle hafif böyle vesaire isim zikretmeyelim ama bu yağın hafifi yok maalesef.
Yok.
Çünkü yağ aslında direkt bağırsak kanserini etkilemiyor. Bağırsağımızdaki
yani
mikroplar onu ham madde olarak kullanıp...
Zeytinyağı, fındık yağı, şimdi pek çok çeşitleri var da o açıdan
haklısınız.
Sordum.
Üstelik damar sertliği açısından,
evet.
işte kalp hastalıkları açısından bazı yağların başta zeytinyağı olmak üzere avantajlı olduğu kesin. Ama bağırsağa indiği andan itibaren mikroplar o yağları ham madde olarak kullanıp kanserojenlere dönüştürüyorlar. Hele de kızarmışsa... Ya bu ham madde olarak kullanıma daha uygun hale geliyor. İçinde nitrozamin dediğimiz maddeler ürüyor. Bu öyle bir mahir madde ki bir bebek fare alın elinize, dişi bebek fare. O nitrozamini 6 hafta süreyle dışarıdan memesine sürün hayvancının. 6 hafta sonra kanser gelişiyor. Böyle çok ciddi tehlikeli maddeler var tabiatta.
Evet, evet.
Bacalarda, işte kurumlarda, kızarmış ekmekte, şunda bunda. Ve yağda da maalesef siz bunu direkt olarak alıyorsunuz nitrozaminle yahut da bakterilere diyorsunuz ki sen al bu yağı benim için kanser yapacak bir şeye dönüştür.
Evet, şimdi aslında tabii hepsinin de belirtisi var. Çünkü vücudumuz her belirtiye karşı bizi zaman zaman uyarıyor ve zaman geçirme diyorlar aslında. Ama bunun belirtileri nelerdir? Hangi durumlarda
maalesef
hekime gitmek
belirti
gerekir?
Beklememektir. Esas doğru olan.
Öyle ya. Mi? Evet.
Eğer bir genetik yatkınlığınız varsa bunu zaten ailenizden önceden öğrenmeniz gerekiyor. 50 yaşında polip dediğimiz kanserin ilk görünen şekli diyelim buna. Henüz kanser değil adı. Ama büyüyünce kanser olacak belli.
Evet.
Kanserlerin görülmesindeki en sık tepe dediğimiz, tepe değeri dediğimiz en sık yaş 60. Poliplerin en sık görülme yaşı da 50. Bu nedenle eğer ailevi bir risk yoksa 50 yaşında hepimizin gidip bu denetlemeden geçmesi lazım.
Kolonoskopi?
Tabii.
Evet.
Sadece kolonoskopi ile bu işi denetlesek aslında daha iyi bir sonuç verecek. Ancak kolonoskopi kolay yapılabilen, her yerde eşit iyilikte ve efektivitede yapılabilen bir şey değil. Bir de tabii pahalı bir iş. O nedenle de hastaları acaba eleyip de bir kısmını kolonoskopi dışında tutabilir miyiz? Çok başarılı bir şekilde Sağlık Bakanlığı'nda son 3-4 yıldır ben de projeye katkıda bulunmaya çalışıyorum onların davetiyle. Çok başarılı arkadaşlarım var orada. İlk yıl 850 bin vatandaşımız taramadan geçtiler. Bir parça kaka alınıyor ve ücretsiz olarak bu. Şimdi gidin, hani gönül ister ki Şırnak'ta, Nusaybin'de terör olacağına insanlar bağırsaklarının kanserlerini taratıp yaşasınlar. Ama böyle olmuyor. Ama gidip o sağlık ocağında dahi şimdi bulabilirsiniz. Ücretsiz olarak gidip.
Türkiye'nin her yerinde yapılabiliyor her yerinde, yani.
Evet. Bunu tüm sağlık ocaklarında aile hekimleri yapıyorlar ve bu aslında lig atlama, çağ atlama.
50 yaşını geçmiş insanlara yapılıyor bu?
50 yaşından itibaren, çünkü aile hekimi bir hedef toplum belirliyor. Benim sorumlu olduğum insan sayısı 10 bin. Bunun içerisinde diyelim ki 500 kişi 50 yaşın üzerindedir. Bunun %90'ı olan, yani 450 kişiye, çünkü o 51-50 kişi haylazlık edip kaçacaktır mutlaka. Ya da işte test kırılacaktır, bir daha almaya şu bu. Evet. Pratik nedenlerle %90'a eğer ulaşabilirse çok başarılı addedilmelidir. Bu da Türkiye'de gittikçe artıyor. Çünkü ilk yıl 850 bin kişiye test yapılmıştı. Bir sonraki yıl 1.300.000 kişiye çıktı. Nüfus, küçük nüfus artışını düştüğünüz zaman %50 civarında bir halkın da ilgisinin bu yönde arttığını görmek çok sevindirici.
Peki hastalığın çıkma oranı nedir?
Böyle şimdi şöyle, bu test pozitif çıktığı zaman illa hasta demek değil, ama bunlara kolonoskopi yaptığınız zaman hem fiyat olarak çok avantajlı hale, çünkü hepsinin parasını devlet ödüyor sonuçta. Evet. İşte o bütçeden daha az para kullanmış oluyorsunuz. Bir bu avantajı var. İkincisi de kolonoskopi de bağırsağın delindiği, kanamaların olduğu vesaire tehlikeleri olan bir iş. İşte o hastaları gereksiz tehlikeden korumuş oluyorsunuz. Tabii bunlar kim için? Hiçbir riski olmayan insanlar için. Diyelim ki 40 yaşında ailenizde bir kız kardeşiniz kolon kanseri oldu. Onun çocukları var. Şimdi buna referans vaka dediğimiz o ilk vaka 40 yaşında hastalandıysa -10, çocuklarını ve onun birinci derece akrabalarını 30 yaşından itibaren taramaya almanız lazım. Ve bu taramayı da gizli kan testiyle değil, direkt kolonoskopiyle yapmanız lazım. Demek ki ailenizde hastalık olduğu zaman riskiniz artmış oluyor. Ya
peki
da,
periyodu ne olmalı, ne kadar sıklıkta yapılmalı eğer bunları, risk varsa?
Evet, bu tamamen ampirik. Yani hastanın öyle bir özelliği vardır ki 6 ayda bir 8 tane yeni poliple karşılaşabilirsiniz. Bazı hastadan da bir tane polip alırsınız. 3 sene sonra ancak bir polibi 1 milimetre çapında bir daha görebilirsiniz. Yani kişiden kişiye çok değiştiği için o artık doktorun takip yeteneğine bırakılmalı. Onun sorumluluğuna bırakılmalı. Ve bu takip aralıklarını doktor ne diyorsa öyle algılamalı.
Evet. Peki risk yok. 50 yaşından sonra ne kadar sıklıkta yaptırılmalı acaba?
5 ila 8 yıl. Avrupa Birliği'nde bu ortak bir federal kanun gibi bir konsensus var. 8 yılı geçmeksizin hiçbir riski olanlarda 50 yaşından başlamak üzere hükümetler vatandaşlarına birer kolonoskopiyi ücretsiz yaptırmak zorundalar. Şu anda bu kanun. Prag'da bir konsensus toplantısı olmuştu. Ben de katıldım ona. Evet. Bütün ülkelerde bu yapı. Tabii uygulanıyor mu? Hayır. İsviçre'de bile Alplerin tepesinde yaşayan adam kolonoskopi yaptırmak için inmek istemiyor ovaya. Buna ne yapacaksınız? Yeni çıkan bir test var. Örneğin Cologuard adı bunun. İsmini de vereyim. Tek çünkü dünyada. Dışkının içerisindeki DNA'yı analiz eden bir test bu. Dışkı toplama kapları var satılan. Siz kabı gönderiyorsunuz postayla. Hasta o kabı alıyor, içerisinde bir miktar dışkı koyuyor, onu kapatıyor ve doktoruna geri gönderiyor. Bu dışkı içerisinde normal insan DNA'sı, hepimiz dışkıyla ifrazatlarımızı da tabiata atarız. Ama eğer o DNA'da bir anormallik varsa, dışkı içerisinde bağırsaktan dökülen DNA'daki anormalliği saptayacak kadar becerikli bir test bu. Ve %92 ila 96 arasında da doğruluğa sahip muhtelif ülkelerde denetlenmiş. Mesela Alaska Kızılderililerinde yapmışlar. %100 başarı. Çünkü genetik özellikleri birbirine çok benzeyen, kolon kanser hücrelerinin genetiği bile birbirine çok benzeyen bir insan grubu. O nedenle orada çok başarılı olmuş test. Ama New York'ta mesela ya da ne bileyim işte Kaliforniya'da her cins insanın yaşadığı bir yer, orada başarı %92'lere falan düşüyor. Yani genetik background'un da küçük de olsa bir olumlu olumsuz etkisi olabiliyor bu testte.
Evet. Şimdi belirti olmadan aslında gitmek önemli dediniz. Ancak bir de belirtileri var. Nedir o belirtiler? Hangi
kanama.
Safhada?
Kanama.
İshal ve kabızlık.
Şüphesiz dışkı başka... alışkanlıklarında değişiklik, kansızlık, özellikle kalın bağırsağın sağ tarafında bulunan tümörler küçük küçük kan kayıplarıyla kan ölçümümüzü düşürerek ortaya çıkarlar. Çıkışa yakın olanlarda dışkılama artık zor yapılmaya başlanır. Geçiş zorlaştığı için küçük küçük miktarlarda sık tuvalete çıkarsınız. Kilo kaybedersiniz. Beslenme alışkanlıklarınız bozulur. Sindirim şikayetleri olabilir. Şişkinlik, hazımsızlık gibi. Bu tür şikayetlerin hepsi birer bulgu olabilir kalın bağırsak kanserinde. Yani şöyle bir vurguda bulunayım. Beyaz Amerikalılar, bunlar zenginler. Hepsinin doktoru var. Yıllık check-up'a gidiyorlar. Bu adamların kanserlerinde birinci safa dediğimiz, yani bağırsağın duvarında küçücük bir kanser. O kadar ki bunu ameliyat ediyorsunuz. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi yorgan gitti, kavga bitti oluyor. Ne kemoterapi var vesaire ve %99 bu işten yırtıyorsunuz. Bu beyaz Amerikalılarda işte kanserler %38 oranında bu ilk safhada ortaya çıkıyor. Biz Ankara'da, ki hani ben Ankara'da büyümüş bir çocuğum ve çocuğum diyorum yani 50 yıldır burada yaşıyorum. Evet. Hep bizim komşuların falan da sosyal güvenceleri hep vardır Ankara'da biliyorsunuz. Hı hı. O yüzden de herkes istediği gibi hastaneye gidebilirken Ankara Tıp Fakültesi'nde iki kez çalıştık. Ben de çalıştım, bir arkadaşım da çalıştı. Bizde o Amerika'da %38 olan birinci safhada kanser yakalama oranı %7-8'lere düşüyor Ankara'nın göbeğinde.
Evet.
Kim bilir işte Erzincan'da, Kars'ta durum nedir? Korkarım daha kötüdür.
Evet.
Yani şikayeti olmadan ya da şikayet olur olmaz en erken safhada doktora gitme alışkanlığı da Türkiye'de yeni yeni gelişiyor.
Evet.
Elbette
Peki,
ki gelecek daha parlak ama.
Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı bu taramadan yeterince haberdar mı?
Haberdar olmaları insanlarımız? İçin. Yani şimdi dikkatli de konuşmaya çalışıyorum ama ülkede insanların aklı meclis bombalanması vesaire olan bir ülkede kalın bağırsak kanseri taramasına onları konsantre edemezsiniz.
Evet.
Önce bir barışçıl bir ortam gerekiyor. Bunu da benim işim değil. Bizileri evet. Nasıl yapacaksa onlara dua evet. Etmek lazım.
Evet. Peki şimdi gelelim kolon kanserine.
Evet.
Kolon kanseri hangi safhada ortaya çıkar? Ya da ne tür müdahaleler yaparsınız? Belirtileri evet. Farklı mıdır?
Şöyle kalın bağırsak dediğimiz zaman bunu rektum diye yani son 15 santimlik evet. Kısmı diyelim ve kolon diye kalanı yani ince bağırsakla birleşme yerine kadar bunu ayırt etmek lazım. Çünkü rektumun en önemli farkı buraya ışın tedavisi verebiliyoruz. Bu da hastalığı tamamen yok edecek kadar başarılı bile olabiliyor ama en azından hastalığı daha küçültüyor. Ameliyat başarısını artırıyor. O yüzden son yıllarda artık bu bölgedeki kanserler eskiden olanın tam tersine artık daha yüksek oranda kurtarılmaya başladı bu kansere yakalanan hastalar. Kolon kanserinde örneğin sağ tarafta bağırsağın çapı daha geniş. Onun için hani orayı tıkamak için tümörün çok daha fazla büyümesi lazım. Bu tür nedenlerle kalın bağırsak kanserine daha ileri safhalarda tesadüf etmek doktor açısından şaşırtıcı değil. Ama her ne şekilde olursa olsun 3 tane ana sorun çıkıyor bağırsak kanserinde. 1- bağırsağın tıkanması. 2- az ya da çok yani birdenbire olan yahut da azar azar olan kan kayıpları. 3.sü de bağırsağın delinmesi. Bu 3 hadiseyi önlemek için hastaların büyük çoğunluğunu biz ameliyat etmek zorunda kalıyoruz. Başarısı %100 olmasa da hastayı kesin kurtaramayacak olsak dahi en azından ondan sonraki ameliyat sonrası ömrünün rahat geçebilmesi için hastanın bağırsaktaki bu tümörün temizlenmesi gerekiyor. Ancak işte karaciğerine, akciğerine çok yaygın bir şekilde vücuda yayılmış olan tümörlerde ana sorun ya da ileride hastayı öldürecek olan sorun o akciğer ve karaciğerdeki yayılmalar olduğundan dolayı bazen kemoterapide bir gecikmeye yol açmasın. Öncelikle o kanserin o yayılımlarını tedavi edelim diye düşünerek bağırsağa dokunmadan direkt o tedavilere yönelebiliyoruz. Özetle sorunuza şöyle cevap vereyim. Aslında bu geliştikten sonra kanser tamamen hastanın durumuna, bize gelişindeki hastalığın yaygınlık durumuna, hücre tipine, hastanın yaşına vesaire bağlı olarak hani terzinin elbise dikmesi gibi ölçü alınarak evet. Yapılması gereken bir şey.
Evet. Tüm bu anlattıklarınız doğrultusunda erken teşhisin önemini değil mi?
Bir zaten kriter ne biliyor musunuz Engin Hanım? Yani örneğin İtalyanlar, İngilizler bizim çok önümüzdeler.
Evet.
Yıllar önce bu tarama işlerine başlamışlar ve şunu da ölçüyorsunuz. Örneğin 2000 yılında taramaya başladınız. 2000 yılında kaç kanser gördük bu ülkede? Diyelim 50 bin. 5 sene sonra kaçı öldü? Diyelim 25 bini. Peki şimdi 2000'de taramaya başladık. 2010'da bir daha saydık. Kaç kanser gördük? Şu kadar. Peki bunun önce %50 olan öldürme oranı ne kadar azaldı? Yani toplumu kalın bağırsak kanserinden ölmekten ne kadar uzaklaştırabiliyorsunuz? Bakanlıkların ya da işte bu projede çalışan kimse kalın bağırsak savaşçıları diyelim. Onların başarısının ölçme kriteri de budur.
Evet. Peki strese bağlı bağırsak problemleri yaşanabilir mi? Bunlar kansere çevirebilir mi acaba?
Aslında tam tersi. O tam bir Anadolu atasözüyle havlayan köpek. O ısırmıyor.
Öyle mi?
Yani kalın bağırsak kanserinin işte böyle şişkinlikler, sık sık ishaller, sümük gelmesi falan bu kadar bulgu vermesi için bayağı bir ilerlemesi gerekiyor. Hı hı. Halbuki diğer hastalarda da bulgular, şikayetler çok ön planda ve bunların büyük çoğunluğunda da baktığınızda kalın bağırsakta ülser, kanser, ciddi bir gözle görülür hastalık bulamıyorsunuz. O çünkü fonksiyonel bir sorun.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Yine Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı kolon kanseri tarama programının olduğunu, yurdumuzun her köşesinde yapıldığını bir kez daha hatırlatalım. Erken teşhisin önemini de vurgulayalım.
Tekrar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Dünyanın neresinde hani diyorlar ya Türkiye nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa.
İşte dünyanın neresinde dinleniyorsak diyorsunuz.
Ankara'dan selamlar.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ethem Geçim stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Eylül'de gel demiştim sana, gelmedin. Kaç Eylül geçti arada, dönmedin. 18 yıldır okul yolu sensiz, ıssız sokaklarda ağlarım sessiz. Orada kal, orada kal, artık çok geç sevgilim. Orada kal, orada kal, orada kal sevgilim. Orada kal, orada kal, artık çok geç sevgilim. 18 Eylül önce dönmeliydin sen bana, bana sevgilim. 18 Eylül önce dönmeliydin sen bana, bana. Ama yapraklar solarken, adını anarken gelmedin. Gelmek zamanı çok bekledim, dönmedin. Öksüz kaldı dökülen yapraklar, yıllardır ağlıyor bomboş sokaklar. Orada kal, orada kal, artık çok geç sevgilim. Orada kal, orada kal, orada kal sevgilim. Orada kal, orada kal, artık çok geç sevgilim. 18 Eylül önce dönmeliydin sen bana, bana sevgilim. 18 Eylül önce dönmeliydin sen bana, bana. Ama
zihin vesaire. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteyiz yine. Beyin Bilimsel Kurul Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhabalar. Evet, bugün duyularımız ve duyularımızdan beynimize ulaşan o mesajlardan söz edeceğiz. Çok iyi kullanabiliyor muyuz acaba duyularımızı?
Vallahi bugün için sorarsanız yok, pek değil. Hatta yani duyularımızdan gelen bilgilerin çoğundan bir haberiz. Normal şartlar altında insan beyni çok meşgul bir yer. Çünkü vücudumuzdaki biz 5 duyu olarak biliyoruz ama 15'ten fazla duyumuz var bizim normalde. Hı hı. İşte görme, işitme, tatma, koklama gibi o özel duyular dediğimiz o 5 duyu bildiğimiz duyular. İşte ağrı, kaşınma, gıdıklanma, derin duyular, kas duyusu falan gibi ekstra birçok da duyumuz var. Bunların hepsi nedir duyu dediğimiz şey? Önce onu isterseniz kısaca bir söyleyeyim.
Evet, lütfen.
Vücudumuzun dışında ve içinde bir takım değişiklikler oluyor. Ve bizim bir organizma olarak hayatta kalmamız için bunlardan haberdar olmamız lazım. Bu değişiklikleri izleyen alıcılar ya da reseptörler dediğimiz yapılar bütün vücudumuzu için dışını kaplamış vaziyette. Bunlardan kimi sıcak soğuk değişimlerine hassas, kimi ışığa hassas, kimi sese hassas. Bu dış ve iç ortam değişikliklerini bunlar alıyorlar. Ve beynin anlayabileceği elektrik sinyallerine dönüştürerek sinirler vasıtasıyla beyne gönderiyorlar. Bedenimizin her yeri böyle alıcılar ve sinirlerle dolu ve çok farklı değişim tiplerini algılayabilecek de algılayıcılarımız var. Ama mesela radyo dalgalarını alacak alıcımız olmadığı için radyo dalgaları bizim beynimiz açısından bir sinyal oluşturmuyor. Yani beynimiz onu, hı hı, algılayamıyor. Yahut efendim işte görünür ışık dediğimiz ışığın birazcık dışında kalan mor ötesi ya da kızıl ötesi ışınları algılayacak alıcılarımız olmadığı için beynimiz yine onları görsel bilgi olarak değerlendiremiyor. Biz sadece işte o morla kırmızı arasındaki renkleri ayırt edebiliyoruz. Hı hı. Şimdi bu beyne sürekli bir sağanak halinde elektriksel sinyal aktığını bize gösteriyor. Adeta yağıyor elektriksel sinyaller. Bir rakam vermem gerekirse, bilgisayar diliyle bakacak olursak, bilgisayarda biliyorsunuz veriler bit dediğimiz bir birimle kodlanıyor. Beynimize her bir saniye 11 milyon bit veri aktığı söyleniyor her saniye. Bu çok büyük bir rakam.
Çok.
Gerçi günümüz bilgisayarları buna yaklaşmaya başladı ama bizim daha tuhaf bir özelliğimiz var. Bilincimiz, yani akıllı zihnimiz, o farkında olan zihnimiz bunun ancak saniyede 40 bitinden haberdar olabiliyor. 11 milyonda 40. Yani şu anda ben sizinle konuşurken vücuduma akan vücudumdan gelen veri miktarı 11 milyon bit. Ama bütün bu konuşma vesaire her şey o 40 bitin içerisinde yer alıyor.
Peki şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz?
Aynen o şekildeler.
Aynen.
Mesela işitme sistemleriyle bu bilgiyi alıp kodlarını çözüyorlar. Ama bu arada mesela hepsine söyleyeyim. Şu anda hepsine bir şey oluyor. Hiçbiri farkında değil. Deney yapalım hemen ama ben söyleyince fark edecekler. Elbiseleri vücuduna değiyor. Dikkat etsinler. Elbiselerinin vücutlarına olan temaslarını şimdi fark etmeye başladılar. Ama beni biraz daha zor dinlemeye başladıklarını fark edecekler. Çünkü dikkatleri kaydı. Şu anda iç organlarından, işte her bir kasından, sinirinden, vücudun her tarafından uyarı akıyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Beyin içimizden ve dışımızdan sürekli veri alan ve bunun çoğunu bilinçsiz zihnimizde değerlendiren bir yapı. Duyularımızın duygularımızla doğrudan bir ilişkisi var. Buna en iyi bilinebilecek, anlaşılabilecek örnek olarak ben koku duyusunu vermeyi çok severim. Şimdi hani yemek işte bozulmuş mu bozulmamış mı diye hepimizin kullandığı bir duyudur koku duyusu. Ve tatla da birlikte çalıştığını biliriz. Mesela burnumuzu kapattığımızda, hı hı, yemekten tat alamadığımızı fark etmişizdir. Kimyasal duyulardan biridir. Ve beynimizde öyle bir etki yapar ki diğer duyulardan da bir farkı vardır koku duyusunun. Mesela bizim bilincimize gitmeden önce diğer bütün duyular bir ara duraktan geçip süzülürler ama kokunun öyle bir özelliği yok. Koku
peki,
doğrudan
görme ve duyma? Çünkü çok iyi görür.
Görme ve duyma tabii.
Çok da iyi duyarız.
Bütün duyular koku hariç beynimizin ortasında talamus diye bir yere önce uğrarlar. Orada bir süzülmeden geçerler. Ondan sonra beynimizin bilinçli kısımlarına giderler. Ama koku öyle değildir. Koku doğrudan beynimizin bilinçli kısımlarına da ulaşır. Her tarafına dağılır. Ve bazen bu çalışmalarla da gösteriliyor. Kendimizi gergin hissederiz. Mesela durup dururken sinirli hissederiz. Orada birisi bir lavanta kokusu ya da limon kokusu açtığı zaman bir süre sonra biz bunu bilmesek bile, onu şuurlu olarak alamasak bile, çok hafif de olsa o koku, rahatladığımızı ve gevşediğimizi hissederiz. O yüzden mesela bu meditasyon tekniklerinin önemli bir kısmında tütsüler yakılır, ortama güzel kokular salınır. Birçok biliyorsunuz inançta, ritüellerde böyle bir şey vardır. Bunun temel sebebi koku duyusu bir duyu olarak doğrudan bizi rahatlatma ya da gerginleştirme özelliğine sahip. Neden böyle? Kötü koku zehirlenme riski demektir. Ya da efendim bir orada ceset vardır, bizim de ölüm riskimiz vardır. Oradan uzaklaşmamız gerekir. Kötü koku bizim için alarmdır. Güzel koku ise besin, rahatlık, konfor gibi bir takım devreleri faaliyete geçirir ve bizim için rahatlatıcı olur. Şimdi aslında bütün duyularda baktığınızda durum böyle. Neden bir efendim şehir manzarasında betonlara bakınca uzunca bir sürede geriliyorsunuz da ağaçlık, ormanlık bir deniz manzarasına baktığınızda rahatladığınızı hissediyorsunuz? Çünkü beyniniz ikisi arasında bir duygusal kodlama farkına sahip. Bu betonlar, düz çizgiler tabiatta gördüğünüz şeyler değil, aslında size çok yabancı ve bir süre sonra sizi geriyor farkında olmadan. Şehirde yaşayan herkese de bu mesajı iletmek isterim. O yaşadıkları gerginliğin büyük çoğunluğu çevrelerinde yanlış planlanmış olan yaşam ortamından kaynaklanıyor. Ama bir ormana, tabiata, çayıra çıktığınız zaman kendinizi bir anda çok rahat hissediyorsunuz. Sadece görme duyusunu düşünürseniz o duyudan aldığınız bilginin beyninizde yarattığı duygusal etki böyle bir şey.
Siz tam bunların içerisinde yer alan, bunları çok çok iyi bilen, bizimle paylaşan biri olarak siz nasıl mesajlar alıyorsunuz? Çok merak ettim. Nasıl
vallahi
yaşıyorsunuz?
Şöyle, diyorum ya, 11 milyonda 40 bitinden haberdar olarak aldığım mesajları çok iyi ben de değerlendirdiğimi söyleyemem. Fakat işin içine girdiğiniz zaman şöyle bir şey görüyorsunuz. Ya benim hep özetle söylemeye çalıştığım o. Bugün insanlar sinir bilimine detaylarını falan çok merak ediyorlar ama detaylar o kadar önemli değil. Önemli olan çok kompleks çalışan ve şu aklımızın çok az bir kısmına ulaşabildiği bir zihnimiz var. Bunu da iyi çalıştırmanın yolu, daha yüksek performanslı çalıştırmanın yolu nedir diye herkes merak ediyor. Ya ben daha nasıl mutlu olabilirim diye herkes merak ediyor. Bunun da yolu aslında çok açık. Fabrika ayarlarına uygun bir yaşam. Şimdi fabrika ayarlarını öğrenmek de çok kolay. Tabiatta bizim dışımızda bütün canlılar fabrika ayarında yaşıyorlar. Yani biz hariç bütün canlılar, kedi köpekten yılana, bakteriye kadar hepsinin kendi doğal ortamı var. Biz neden mutsuzuz? Çünkü yaşamak için çevresini değiştirmek zorunda olan tek canlı biziz. Değiştirdiğimiz çevreyi de berbat ediyoruz açıkçası. Binlerce yıldır böyle.
Evet.
İşte o yüzden hep bu örneği veriyorum ya, tabiatla temasa geçtiğinizde, onu dokunduğunuzda, onu kokladığınızda, gördüğünüzde rahatlamanızın sebebi orası daha uygun. Şimdi demiyorum ki şehirleri bırakıp da kendimizi dağ bayıra salalım ama fırsat yaratalım. Yaşadığımız ortamı daha doğal, gıdalarımızı daha doğal, ilişkilerimizi daha doğal bir hale dönüştürdükçe duyularımız istedikleri, arzu ettikleri, ona göre ayarlandıkları bilgileri alacaklar ve beynimize daha pozitif sinyaller gönderecekler.
Yani dünyayı algılayış şeklimizle de ilgili,
çok ilgili
aslında.
Biz bu tabiatın içinde yoğrulduk ve bütün duyularımız oraya göre ayarlanmış. Bütün duygusal sistem oraya göre ayarlanmış. İşte sizle daha önce korkuyu konuştuk mesela. Korku bizi tehdit eden bir şeye karşı verdiğimiz bir reaksiyon. Yabancı olan şeyler genellikle tehdit algılanıyor. Hayvanların her şeyden korkma sebebi o. Hayatta kalmak için kaçmak daha avantajlı. İşte mesela insanların çoğu korkak davranırlar, ani bir panik. Mesela bir bomba patlasa herkes irkilir, zıplar. Neden? Atalarımız arasında muhtemelen irkilmeyenler de vardı ama onlar çabuk öldüler. Çünkü kaçmadılar ve tehlikeyle karşı karşıya kaldılar. Üreyemedikleri için de onların torunları bugün aramızda yok. Ama kaçanlar kurtuldular. Onlar daha çok yavru yaptılar. Ve biz bugün korkak ataların torunlarıyız ve korkuyoruz. İyi ki de korkuyoruz. Bugün patlamadan, bir yüksek sesten kaçarsanız daha uzun süre hayatta kalırsınız gibi.
Evet.
Ya da vahşi bir hayvandan. Şimdi bu ayarları bildiğiniz zaman bunlar utanılacak şeyler değil. Bunlar hayatın gereklilikleri. Ve duyularla gelen bilgiyi nasıl değerlendirdiğimize baktığımızda da işte iyi anlamak için bu fabrika ayarlarına bakmak lazım. Verilerin
ama
büyük
kayıt
bir kısmı
o kadar çok ki çok hiç fazla azalmıyor. Yani aynen, o fabrika ayarlarına dönmek de çok zor.
İşte onu adım adım, yani bugün mesela yarın sabah yapabileceğimiz bir iş değil bu, onu söyleyeyim.
Evet.
Bir karar verip adım adım hani en azından bir amaç olarak bunu ortaya koyduğunuzda mantıklı zihniniz sizi adım adım oraya götürüyor zaten yavaş yavaş. Hani siz
ama depolanmışlar var.
Öyle ama zamanla siniyor. Beyin tekrar siliniyor. Programlanabilen bir şey. Yani kaç yaşında olursanız olun o bağlantıları tekrar kurabilir.
Ama yine aynı şekilde depolamaya başlamayacak mı? Çünkü kapasitesi çok büyük.
Çok büyük. Hatta sınırı yok bildiğimiz evet. kadarıyla ama siz onu neyle karşılaştırırsanız, neyle beslerseniz onunla da olacak. Şöyle düşünün. Sürekli efendim gürültü dinleyen bir insan devamlı stres olacaktır. Çünkü gürültü bizim beynimizde doğrudan işte stres hormonlarının salınması, hı hı. Alarm bölgelerinin faaliyete geçirilmesini sağlar. Mesela müzik dediğimiz şeyin hala tanımı yapılamıyor. Mesela müzik neden güzel de gürültü güzel değil? Müziği şöyle tanımlıyorlar, çok ilginç. Bunu müzisyen bir arkadaşımdan öğrendim yeni. Dinlediğiniz zaman tesadüfen, hani kaza eseri oluşamayacak belli düzenlilikler içeren ses dizilerini müzik diye algılıyoruz biz. Mesela işin ardında bir insan konuşması varsa bunun arkasında bir bilinç, bir düzen, bir ahenk var ve biz bunu algılıyoruz. Onu müzikal olarak değerlendiriyoruz. Mesela bir orkestra bir eseri çalıyorsa bu hoşumuza gidiyor. Çünkü böyle birbiriyle uyumlu ses dizileri var.
Ama hoşumuza gitmeyen gürültü tarzında duyduğumuz müzikler de var ya da ses tonundan hoşlanmadığımız, aynen. bize itici gelen o müzik ritminde dinlemediğimiz kişiler aynen de var.
Mesela kimisi rock müzikten nefret eder, evet. kimisi caz müziği hayatta dinleyemez. Bakın zihnimizin kurgulanmasıyla ilgili bir şey. Sürekli caz efendim ya da böyle rock müzik dinleyerek büyütülmüş çocuklar, ki benim çocuklarım biraz öyle. Mesela rock müziği çok seviyorlar. Çünkü erken yaşta ona maruz kaldıkları için biliyorlar onun düzenini, çözümlemesini. Onu müzik olarak kodlamışlar ve ondan hoşlanıyorlar. Ama mesela maalesef ki bugün gençlerin büyük bir çoğunluğu Türk sanat musikisi duydukları zaman esnemeye başlıyorlar. Çünkü onu müzik değil bir ninni gibi algılıyorlar. Yani oradaki tabii motif okuyacak bir ön duygusal eğitim olmamış. Bunların hepsi duyuların aslında yaşamsal süreçler içerisinde olgunlaştığını ve programlandığını bize gösteriyor. Dışarıda böyle hep doğrudan algılayabileceğimiz sabit bir gerçeklik yok. Benim esas duyular konusunda herkesin anlamasını istediğim çok önemli basit bir gerçek şu. Biraz önce de laf arasında söylemiştim. Dışarıda içeride olan bütün değişiklikler, ses, ışık, koku ne olursa olsun elektriğe çevrilip beyninize gönderilir. Beyninizi bir düşünün. Kapalı bir kutu içinde. Ses, ışık hiçbir şey oraya ulaşmıyor. Bir et parçası. Ama siz işte ışıkla oluşturduğunuz elektriği beyninize gönderdiğinizde beyin bunu görsel bir şey olarak algılıyor. Sesle oluşan aynı elektriği beyne gönderdiğinizde bunu ses olarak algılıyor. Dış dünyanın elektriğe dönüştürülmüş bir kodlamasını beynimizde tekrar gerçeklik adı altında bir şey yaratmak için kullanıyoruz. Yani şu anda benim karşımda gördüğüm Nilgün Hanım, bu gördüğüm stüdyo, efendim bu işte dinleyicilerimizin dinlediği bu sözcükler aslında tamamen kendi zihinlerimizde yarattığımız bir tiyatrodan ibaret. Dış dünyayı olduğu gibi algılayabilme şansımız asla yok. Ve duyular dediğimizde de o yüzden hiç küçümsenecek bir şeyden bahsetmiyoruz. Dış dünya ve evren dediğimiz şeyi oluşturan giriş kapılarımızdır duyular bizim.
Peki altıncı his?
Altıncı his de şöyle bir şey, işte o da aslında normalde bir his. Altıncı his denen şey çok geniş bir şeyi kapsıyor, bir olaylar dizisini kapsıyor ama. Bir örnek okumuştum birkaç sene önce bir kitapta. Otoyolda giden bir sürücü bir anısını anlatıyor. Önde bir kamyonet gidiyor. Fakat kamyonet giderken bir anda bir frene basma ihtiyacı hissediyor. Sadece kamyonete bakarken rahatsız edici hiçbir şey yok. Hani hiçbir sıkıntı yok ortada. Frene basıyor, yavaşlıyor, aradaki mesafeyi açıyor. Bir süre sonra öndeki kamyonetin ön tekerleği fırlıyor ve kamyonet taklalar atmaya başlıyor. İşte duruyorlar vesaire, bakıyorlar ediyorlar ve adam ondan sonra biraz da işte psikolog olduğu için bu hadisenin üzerine eğiliyor. Orada bilinçli zihninin algılayamadığı, işte ön teker fırladığı için tekerin hafif yalpalamasını zihninin bilinçsiz bölgesinin fark ettiğini anlıyor. Ve bu bilinçsiz bölge onda bir duygulanım oluşturuyor. Diyor ki bir tehlike var, frene bas. Ne olduğunu söylemiyor ya da tehlikenin ne zaman olacağını da söylemiyor ama bilinçli olarak algılayamadığı bir şey ona bir duygusal sinyal olarak dönüyor. Daha sonra bu duygulara uyduğu için yavaşlıyor ve belki hayatı kurtarıyor.
Yani bir sinyal alıyor kesinlikle. Altıncı his. Belki görerek, belki duyarak, belki...
Belki bilmediğimiz bir yöntem. Evet. Şimdi biz bildiğimiz duyuların sayısı gittikçe artıyor. Hı-hı. Ama belki de atıyorum yani böyle bir şey yok hani dinleyicilerimiz yanlış anlamasın ama belki de belli bir elektromanyetik dalgayı hisseden de bir alıcımız evet. var da bilmiyoruz şu anda. Ya da hı-hı. kozmik ışınları algılayan bir şeylerimiz evet. var bilemiyoruz. Bunlardan aldığımız sinyaller bilinçsiz olarak işleniyor ve hı-hı. bilinçsiz işlenen o 11 milyon bitlik verinin o 40 bitlik minik kısmını çıkarırsanız bunların tamamı bilinçsiz duygusal zihnimizi ilgilendiriyor. İşte hep bazen kendimizi gergin, sinirli ya da aşırı sakin, depresyonda hissetmemizin sebebi bu arka miktarda bir okyanus gibi dönen veriler aslında. Hı hı. Orada ne olup bittiğini fark edebilmek için de yıllar hani binlerce yıl önce keşfedilmiş basit teknikler var. İşte meditatif zihin durumu dediğimiz bir hal. Çok zordur ulaşması. Bütün dinlerdeki ibadetler falan da bunu yakalamaya yöneliktir aslında. Bu tantana içerisinde bir durup zihnimizi susturup arka planda ne olduğunu izlememiz gerekiyor. Bunu alışkanlık haline getiren insanların duygularına çok kolay hakim olabildikleri, gereksiz yani diğer insanların çok strese girdikleri durumlarda hiç stres yaşamadıkları falan görüyoruz bunu. Üzerinde binlerce çalışma var. Meditasyon dini bir şey değil. Bazıları böyle zannediyor ama hani dini bir ritüel değildir. Meditasyon bir zihin eğitim tekniğidir. Herkesin internetten rahatlıkla öğrenebileceği bir şeydir. Biraz zordur ilk etapta. Çünkü insan beyni günde ortalama 70 bin düşünce üretiyor. Zor olan düşünmek değil, düşünmemektir. Düşünceyi susturmaktır. Bunun eğitimi gerekir. Meditasyon da bu eğitimdir zaten. Ben herkese internetten basit nefes egzersizleriyle başlayarak her gün 2-3 dakikadan başlıyor zaten çalışmalar. Bunu uygulamalarını tavsiye ederim. Her sabah 2-3 dakika meditasyon yapmaya başlayan insan içerinin ne kadar kalabalık olduğunu fark edecek.
Boşaltıyor mu tamamen?
Onu işte boşaltmayı öğreniyorsunuz. Daha sonra da dizginlemeyi öğreniyorsunuz. Mesela sinirlenmek yerine şefkatli olmayı seçebiliyorsunuz. Artık kızmıyorsunuz. Daha sakin. Yaşlandıkça birçok insanda oluşan bir hal var. Dikkat etmişsinizdir. Daha affedici olurlar.
Evet.
Bir kısmı tabii hepsi. Keşke
belki
hepsi
biraz
olsaydı.
Daha umursamaz.
Umursamaz gibi de olabiliyorlar. Ama böyle daha bilgece tavır geliştirenlere bakın. Zaten yaşam bunu eğer vaktiniz olursa uzun sürede size sağlama şansı veriyor. Ama daha erkenden bunu sağlamanın çok büyük sağlık faydaları var. Meraklı olanlar işte internetten Richard Davidson ismini aratırlarsa bir sinir bilimcidir. Bunun sinir bilimsel çalışmalarını çok yapmıştır. Stres hormonlarının beyin işleyişinin üzerine etkilerini bu meditasyonun vesaire çok çalışılmış bir konu. Gerçekten elimizdeki altın fırsatlardan biri kafamızın içinde duruyor. Sadece onu kontrol etmeyi öğrenmemiz çok önemli. Bunu söyleyen birisi olarak ben bu arada düzenli meditasyon yapan bir insan değilim. Ama fırsat buldukça yaptığımda çok ödülünü alıyorum. Bu arada meditasyon sadece belli bir oturuşta efendim turuncu enterler giyerek falan yapılan bir şey değil. Otobüste giderken bile meditasyon yapabilirsiniz. Araba kullanırken bile yapabilirsiniz. Hatta araba kullanırken çok rahat oluyor onu söyleyeyim. Çünkü araba kullanmak ustaysanız otomatik bir iştir. Ve yola minimal bir dikkat vererek zihninizi boşaltıp bir meditatif bir hale geçmenizi kolaylaştıran bir şeydir. Çünkü tekrarlı ve rutin hareketler aynı zamanda meditasyonun başlangıcında kullanılan teknikler. Bunu yapabildiğiniz zaman, ustalaşmaya başladığınızda işte duyularınızın, duygularınızın, iç dünyanızın, sezgilerinizin size neler söylediğini daha iyi anlamaya başlıyorsunuz.
Çok ve daha iyi kullanmaya
önümüzdeki 20 senenin bilimi bu olacak, 20-30 senenin bilimi bu olacak, onu da söyleyeyim. Çünkü şu anda insanların en büyük sorunu stres, gerilim, işte bu terör olaylarında falan gördüğümüz şeylerin aslında temelinde bu yatıyor. Ve insanları sakinleştirebilirsek, kendilerini dizginlemeyi ve sakinleşmeyi öğretebilirsek çok büyük bir şey yapmış olacağız.
Bunun için önce beyinlerini boşaltmaları
aynen
gerekiyor.
Öyle,
evet. Çok teşekkür ediyoruz bugün için de.
Ben
sağ olun, var olun. Haftaya yine birlikteyiz Sayın Sinan Çoğan'la. Sevgili dinleyicilerimiz, EnBeyin Bilimsel Kurul Başkanı Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteydik köşemizde. Bugünlük bu kadar sevgili dinleyicilerimiz. Haftaya yine birlikte olacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz
ben
Sinan Canan'a. Evet, bugünlük bu kadar dedik. Yarın 15 haberleri sonrasında yine birlikteyiz. Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler. 28 Bilecik 25 Yalova. Ben buraya. Size dayanıklı cam.